Ayrım 18, Marslı, Andy Weir, sayfa 204. Teddy kalabalık konferans odasını gözleriyle taradı. NASA'nın en önemli insanlarının bu şekilde tek bir yerde toplandığını görmek nadir gerçekleşen bir şeydi. Hazırladığı bir deste notu elinde düzeltti ve güzelce önüne yerleştirdi. ''Hepinizin meşgul olduğunu biliyorum.'' dedi. ''Bu toplantıya zaman ayırabildiğiniz için çok teşekkür ederim. Her departmandan IRIS projesi hakkında durum raporu istiyorum. Venkat, seninle başlayalım.'' ''Görev takımı hazır.'' dedi Venkat, laptopundaki tablolara bakarak. ''Ares 3 ve Ares 4 ön ikmal kontrol takımları arasında ufak bir bölge savaşı yaşandı. Ares 3 takımı bu görevi kendilerinin üstlenmesi gerektiğini söylediler. Çünkü Watney Mars'ta olduğu sürece Ares 3 sürüyor demektir. Ares 4 takımı ise kullanılan roketin kendi roketleri olduğunu belirtti. Ares 3 takımını seçtim.'' ''Bu Ares 4 takımını kızdırdı mı?'' diye sordu Teddy. ''Evet ama atlatırlar. Önlerinde 13 tane ön ikmal görevi var. Mızmızlanacak zamanları olmayacak.'' ''Mitch,'' dedi Teddy uçuş kontrolcüsüne, ''fırlatma ne durumda?'' Mitch kulağındaki kulaklığı çıkardı. ''Bir kontrol odası hazırladık.'' dedi. ''Fırlatmayı ben denetleyeceğim ve ardından uçuşla inişi Venkat'ın ekibine devredeceğim.'' ''Medya?'' diye sordu Teddy Annie'ye dönerek. ''Basını günlük olarak haberdar ediyorum.'' dedi sandalyesine geri yaslanarak. ''Bu işe yaramazsa Watney'nin mahvolacağını herkes biliyor. Halk Apollo 11'den beri bir geminin yapılışıyla bu kadar ilgilenmemişti.'' CNN'in Watney raporu programı son iki haftadır zaman aralığındaki bir numaralı program oldu. İlgi gösterilmesi güzel dedi Teddy. Kongreden acil durum fonu almamıza yardımcı olacak. Kafasını kaldırıp kapıda duran adama baktı. Morris, bu kadar kısa sürede buraya gelebildiğin için çok teşekkür ederim. Morris başıyla onayladı. Teddy eliyle onu işaret etti ve bütün odaya hitap etti. Onun kim olduğunu bilmeyenleriniz için bu Cape Canaveral'dan Morris Stein. Morris Eagle Eye 3'ün rampa yöneticisiydi. O yüzden IRIS için de bu görevi sürdürecek. Son anda haber verdiğimiz için kusura bakma Morris. Önemli değil dedi Morris. Yardım edebileceğim için mutluyum. Teddy en üstteki sayfayı alarak yüzüstü bir şekilde kağıt destesinin yanına yerleştirdi. Motor ne durumda? Şimdilik iyi durumda dedi Morris. Fakat ideal durumda değil. Eagle Eye 3 fırlatılmaya hazır durumdaydı. Motorlar uzun süreliğine dik durup yer çekiminin baskısına dayanmak üzere tasarlanmazlar. Fırlatmadan önce çıkartacağımız bir takım dış destekler ekliyoruz. Motoru sökmekten iyidir. Ayrıca yakıt iç tankları aşındıracak bir madde. O yüzden yakıtı çıkarmamız gerekti. Aynı zamanda her 3 günde bir tüm sistemler üzerinde denetimler yapıyoruz. ''Güzel, teşekkür ederim.'' dedi Teddy. Dikkatini Bruce Nag'a çevirdi. O da Teddy'ye kan çanağı gözlerle geri baktı. ''Bruce, sana da geldiğin için teşekkür ederim. Bugünlerde Kaliforniya'da havalar nasıl?'' ''Bilemem.'' dedi Bruce. ''Dışarısını nadiren görüyorum.'' Zorlama kahkahalar birkaç saniyeliğine odayı doldurdu. Teddy bir başka sayfayı açtı. ''Sıra büyük soruya geldi Bruce. Iris nasıl gidiyor?'' ''Gerideyiz.'' dedi Bruce kafasını yorgun bir şekilde sallayarak. ''Elimizden geldiğince hızlı ilerliyoruz ama bu yeterli olmuyor.'' ''Mesai için para bulabilirim.'' dedi Teddy. ''Zaten mesai yapıyoruz.'' ''Ne kadar geriden bahsediyoruz burada?'' diye sordu Teddy. Bruce gözlerini ovuşturdu ve iç geçirdi. ''Bunun üzerinde 29 gündür çalışıyoruz. Yani geriye sadece 19 gün kaldı. Ardından roketin rampaya yerleştirilmesi için 13 gün gerekiyor. Biz de en azından 2 hafta gerideyiz.'' ''Bundan daha fazla geriye düşecek misiniz?'' diye sordu Teddy kağıtlarının üzerine bir not düşerken. ''Yoksa düşeceğiniz en fazla bu kadar mı?'' Bruce omuz silkti. ''Eğer daha fazla sorunla karşılaşmazsak 2 hafta gecikeceğiz. Ama her zaman sorunlarla karşılaşıyoruz.'' ''Bana bir rakam ver.'' dedi Teddy. 15 gün diye cevapladı Bruce. Eğer 15 günümüz daha olursa eminim zamanında tamamlayabiliriz. Pekala dedi Teddy bir başka not alırken. O zaman 15 gün yaratalım. Dikkatini Ares 3 uçuş cerrahına yönelten Teddy, Doktor Keller, yiyecekler daha uzun süre yetsin diye Watney'nin yiyecek tüketimini biraz daha azaltabilir miyiz diye sordu. Özür dilerim ama hayır dedi Keller. Çoktan asgari kalori tüketimine düştü. Aslına bakarsan yaptığı ağır işler göz önüne alındığında yemesi gerekenden çok daha azını yiyor. Ve bu daha da kötüye gidecek. Yakında bütün diyeti patates ve vitamin takviyelerinden oluşacak. Protein zengini yiyecekleri sonrası için saklıyor ama yine de eksik beslenmiş bir durumda olacak. Yiyeceği bittiğinde açlıktan ölmesi ne kadar sürecek diye sordu Ted'e. Bol suyu olduğunu varsayarsak 3 hafta dayanabilir. Normal açlık grevlerinden daha kısa sürecek çünkü çoktan eksik beslenmiş ve zayıf olacağını unutmayın. Venkat elini kaldırarak dikkatlerini çekti. Iris'in bir sekici olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Roketi ele geçirmek için birkaç günlüğüne yola düşmesi gerekebilir. Ve açlıktan ölme sürecindeyseniz bir yüzey aracını kullanmanın kolay olacağını sanmıyorum. Haklı diye arka çıktı Dr. Keller. Yiyeceğinin bitişinin ardından 4 gün içerisinde değil yüzey aracını kullanmak ayakta bile zor duracak. Ayrıca zihinsel işlevleri de hızla düşüşe geçecek. Uyanık kalmada bile zorluk çekecek. O zaman iniş zamanı eskisi gibi kalacak dedi Ted'e. Morris, Iris'i motora 13 günden kısa sürede yerleştirebilir misiniz? Morris duvara yaslandı ve çenesini sıvazladı. Asıl yerleştirme aslında sadece 3 gün sürüyor. Sonraki 10 günde test ve denetlemeler yapılıyor. Bunları ne kadar azaltabilirsiniz? Yeteri kadar mesaiyle rampaya yerleştirme işlemini 2 güne indirebiliriz. Pasadena'dan Cape Canaveral'a nakli de dahil. Fakat denetlemeler azaltılamaz. Bunlar zamana göre yapılıyor. Belli aralıklarla. Bu aralıklar arasında bir şeyler bozuluyor mu ya da sorun çıkartıyor mu diye kontroller yapıyoruz. Bu aralıkları kısaltırsan bu denetimleri geçersiz kılarsın. Bu denetimler ne sıklıkla bir sorun ortaya koyuyor diye sordu Ted'e. Odaya bir sessizlik çöktü. Diye kekeledi Morris. Denetimleri yapmamamızı mı öneriyorsun? Hayır dedi Ted'e. Şimdilik sadece bu denetimlerin ne sıklıkla bir sorunu ortaya çıkardıklarını soruyorum. 12 fırlatmadan yaklaşık birinde. Ted'e bunu not etti. Peki bu sorunlar ne sıklıkla görevin başarısız olmasına neden olacak şeyler oluyorlar? Pek emin değilim. Belki yarı yarıya. Ted bunu da not etti. Yani eğer denetimleri ve testleri es geçersek görevin başarısızlığa uğrama ihtimali 1/40 mi oluyor diye sordu. Bu %2,5 diye araya girdi Venkat. Normalde bu geri sayımı durdurmaya yeter. Böyle bir olasılığı göze alamayız. Normalde demenin zamanı geçti dedi Ted'e. %97 başarı olasılığı 0'dan iyidir. Herhangi birinizin aklına zaman kazanmak için daha güvenli bir yol geliyor mu? Ted'i odadakileri gözden geçirdi. Boş suratlar ona geri baktı. Pekala o zaman dedi notlarından bir şeyi daire içine alarak. Montaj işlemini hızlandırmak ve denetimleri es geçmek bize 11 gün kazandırıyor. Eğer Bruce bizi şaşırtır ve daha erken bitirirse Morris denetimlerin bir kısmını gerçekleştirebilir. Peki ya diğer 4 gün diye sordu Venkat. Eminim Watney besin yetersizliğine rağmen yiyeceklerini bir 4 gün daha yettirebilir dedi Ted'e Dr. Keller'a bakarak. Ben diye başladı Keller ben bunu tavsiye... Bir dakika diye araya girdi Ted'e. Ayağa kalktı ve spor ceketini düzeltti. Her birinizin bulunduğu durumu anlıyorum. Hepimizin prosedürleri var. Bu prosedürleri es geçmek risk anlamına geliyor. Risk demek departmanınız için sorun demek. Fakat şu an kendi çıkarlarımızı koruma anı değil. Ya risk alırız ya da Mark Watney ölür. Keller'a dönerek yiyeceğin 4 gün daha yetmesini sağla dedi. Keller başıyla onayladı. Rich dedi Mike. Rich Purnell bilgisayar ekranına konsantre olmuştu. Kabini çıktılar, tablolar ve referans kitaplarıyla doluydu. Boş kahve bardakları tüm alanı kaplıyordu. Paket yapılmış yiyeceklerin kapları yerlerdeydi. Rich dedi Mike daha da sert bir şekilde. Rich kafasını kaldırdı efendim. Ne yapıyorsun sen? Ufak bir yan proje sadece. Kontrol etmek istediğim bir şey vardı. Bunun bir sakıncası yok sanırım dedi Mike. Ama önce sana verilen işi tamamlamalısın. Uydu ayarlamalarını senden 2 hafta önce istedim ve bunu hala halletmedin. Süper bilgisayarı kullanmam gerekiyor dedi Rich. Uydu ayarlamalarını hesaplamak için süper bilgisayarımı kullanman gerekiyor. Hayır bu üzerinde çalıştığım diğer şey için dedi Rich. Rich ciddiyim işini yapman gerekiyor. Rich bir an düşündü. Şu an izne ayrılmak için iyi bir zaman olur mu diye sordu. Mike iç geçirdi. Aslına bakarsan Rich, şu an izne ayrılman için tam ideal bir zaman olur diye düşünüyorum.
Harika diye gülümsedi Rich. Hemen başlıyorum izne o zaman.
Tabii dedi Mike. Evine git dinlen biraz.
Oh, eve gitmeyeceğim dedi Rich hesaplamalarına dönerken.
Mike gözlerini ovuşturdu. Pekala her neyse. Şu uydu yörüngelerine gelince.
Şimdi izindeyim dedi Rich kafasını kaldırmadan.
Mike omuz silkti ve oradan ayrıldı. 0801 Watney. Bakın paketimin hazırlıkları nasıl gidiyor?
0816 JPL. Planın biraz gerisindeyiz ama zamanında bitireceğiz. Bu sırada senin çalışmaya geri dönmeni istiyoruz. Hub'ın iyi durumda olması bizi tatmin etti. Bakalım haftada sadece 12 saatini alıyor. Kalan zamanını araştırmalar ve deneylerle dolduracağız.
0831 Watney.
Harika. Boş boş oturmaktan bıktım. Yıllarca buradayım. Bundan yararlanabilirsiniz en azından.
0847 JPL. Biz de böyle düşünüyorduk. Bilim ekibi bir program hazırladığı gibi bunu sana ulaştıracağız.
Bu çoğunlukla GDF'ler, jeolojik örnek toplama, toprak testleri ve haftalık kendi kendine uygulayacağın tıbbi testlerden oluşacak. Açıkçası bu Opportunity'den beri elimize geçen en iyi bonus Mars zamanı oldu.
0902 Watney.
Opportunity dünyaya dönmeyi başaramadı.
0917 JPL.
Kusura bakma, kötü bir benzetme oldu.
Temiz oda olarak bilinen JPL uzay aracı montaj tesisi, Mars keşif tarihinin en ünlü uzay araçlarının pek de bilinmeyen doğum yeridir. Mariner, Viking Spirit, Opportunity ve Curiosity gibi birçoğu bu tek odanın içinde doğmuştu. Bugün teknisyenler Iris'i özel tasarlanmış bir sevkiyat konteynerına yerleştirirken bu oda hareketle vızıldıyordu. Mesaisi bitmiş teknisyenler bu prosedürü gözlem platformundan izliyordu. Son iki aydır evlerine nadiren gidebilmişlerdi. Kafeteryada derme çatma bir ranza odası oluşturulmuştu. Normalde bu saatte tesiste çalışan teknisyenlerin üçte biri uyuyor olurdu. Fakat bu anı kaçırmak istememişlerdi. Vardiya amiri son civatayı sıktı, anahtarını civatadan çektiğinde mühendisler alkışlamaya başladı. Birçoğu gözyaşları içindeydi. 63 günlük çok yorucu bir işin ardından Iris tamamlanmıştı.
Annie podyuma çıktı ve mikrofonu ayarladı.
Kalkış hazırlıkları tamamlandı dedi. Iris kalkışa hazır. Kalkış saati 9.14 olarak belirlendi.
Kalkışın ardından Iris en azından 3 saat boyunca yörüngede olacak. Bu süre boyunca görev kontrol Mars'a doğru püskürtme yakımı için hazırlanmak adına kesin telemetri verilerini toplayacak. Bu tamamlandığında görev Iris'in gelecek aylardaki gidişini gözlemleyecek olan Ares-3 ön ikmal ekibine devredilecek.
Gönderilen yük hakkında diye başladı bir muhabir. İçinde yiyecekten fazlası olduğunu duydum.
Bu doğru diye gülümsedi Anne. 100 gramlık lüks eşya da koyduk. Mark'ın ailesinden birkaç elle yazılmış mektup, başkandan bir not ve tüm dönemlerden toparlanmış müziklerin bulunduğu bir USB sürücüsü de bulunuyor.
Disko'da var mı diye sordu birisi.
Disko yok dedi Anne kıpkırdamalar odayı dolaşırken.
CNN'den Cathy Warner konuştu.
Eğer bu kalkış başarısız olursa Watney'e yardım etmenin başka yolu kalıyor mu?
Her kalkışın riski vardır dedi Anne asıl soruyu cevaplamaktan kaçınarak. Fakat herhangi bir sorunla karşılaşmayı beklemiyoruz. Cape'deki hava sıcak ve açık, durum daha iyi olamazdı.
Bu kurtarma operasyonu için bir harcama sınırı bulunuyor mu diye sordu bir başka muhabir. Bazı insanlar ne kadarın çok fazla olacağını sormaya başlıyor.
Bu bir sınırla alakalı değil dedi Anne hazırlanmış olduğu soruya. Bu anlık tehlikede olan bir insan hayatı hakkında. Fakat buna finansal olarak bakmak istiyorsanız Mark Watney'nin uzatılmış görevinin değerini bir düşünün. Uzatılmış görevi ve hayatta kalma mücadelesi bize Mars hakkında diğer Ares programının kalanının toplamından daha fazla bilgi getiriyor.
Tanrı'ya inanır mısın Venkat diye sordu Mitch.
Tabii ki bir sürü Tanrı'ya hem de dedi Venkat. Ben Hinduyum.
Her birinden bu kalkış için yardım iste.
Tamam.
Mitch görev kontroldeki istasyonuna girdi. Düzinelerce kontrol elemanı kalkış için son hazırlıkları yaparken o da telaş içindeydi. Mitch kulaklık setini taktı ve odanın önündeki devasa merkezi ekrandaki zaman okumasına baktı. Kulaklık setindeki mikrofonunu açtı ve uçuş direktörü konuşuyor. Fırlatma durum kontrolüne başlayın dedi. Florida'daki fırlatma kontrol direktöründen anlaşıldı Houston cevabı geldi. CLCDR tüm istasyonların gözetim altında ve tüm sistemlerin hazır olup olmadığını kontrol ediyor diye yayın yaptı.
Bana kalkış için hazır, hazır değil deyin konuşmacı.
Hazır cevabı geldi. Zaman kontrolörü
hazır dedi başka bir ses.
QAM1 hazır.
Çenesini ellerinin üzerine yerleştirmiş bir şekilde Mitch ana ekranı seyrediyordu. Ekranda rampa video yayını gösteriliyordu. Soğutma işleminden salınan nem arasındaki motorun üzerinde hala Eagle Eye 3 yazıyordu.
QAM2 hazır. QAM3 hazır.
Wengert arka duvara yaslandı. O bir yöneticiydi. Onun işi tamamlanmıştı. Artık sadece izleyebilir ve dua edebilirdi. Gözleri öte duvardaki görüntülerdeydi. Kafasından rakamları, birden fazla vardiyaları, söylediği düpedüz yalanları ve bu görevi bir araya getirmek için işlediği düpedüz suçları geçiriyordu. Eğer bu işe yararsa her biri için girdiği sıkıntıya değmiş olacaktı.
FSC hazır.
Bir numaralı destek
hazır.
Teddy görev kontrolün arkasındaki VIP gözlem odasında oturuyordu. Rütbesi ona en iyi koltuğu kazandırmıştı. Ön sıranın tam ortası. Evrak çantası ayaklarının yanındaydı ve elinde mavi bir dosya tutuyordu.
İki numaralı destek
hazır.
PTO
hazır.
Annie Montrose basın odasının yanındaki odasında mekik dokuyordu. Duvara monte edilmiş 9 televizyonun her birinde farklı bir kanal açıktı. Her kanal fırlatma rampasını gösteriyordu. Bilgisayarına baktığında yabancı kanalların da aynısını yaptığını gördü. Dünya nefesini tutuyordu.
ACC
hazır.
LWO
hazır.
Bruce Mack, Iris'e varını yoğunu veren diğer yüzlerce mühendisle birlikte JPL kafeteryasında oturuyordu. Bir projeksiyon ekranından canlı yayını izliyorlardı. Kimisi rahat bir pozisyon bulamadığından kıpırdanıyordu. Diğerleri ise el ele tutuşuyordu. Pasadena'da sabahın 6:13'üydü fakat her bir çalışan buradaydı.
AFLC
hazır.
Kılavuz
hazır.
Milyonlarca kilometre ötede Hermes mürettebatı Johansen'in istasyonuna doluşmuş dinliyordu. 2 dakikalık gecikme süresi önemli değildi. Yardım edebilmelerinin bir yolu yoktu. Oraya karışmaya gerek yoktu. Johansen sadece ses sinyalinin gücünü gösteriyor olsa da dikkatle ekranına bakıyordu. Beck ellerini ovuşturuyordu. Fogel hareketsiz duruyordu ve gözleri yere kilitlenmişti. Martinez başta sessizce dua ediyordu. Fakat daha sonra bunu saklamaya gerek duymamaya başladı. Kumandan Lewis diğerlerinden biraz daha ötedeydi ve kollarını göğsünde kenetlemişti.
PTC hazır.
Fırlatma aracı direktörü
hazır.
Houston, burası fırlatma kontrol. Fırlatma için hazırız.
Anlaşıldı dedim hiç geri sayımı kontrol ederek. Burası uçuş programı uygun olarak fırlatmaya hazırız.
Anlaşıldı Houston dedi fırlatma kontrol. Programa uygun olarak fırlatma yapılıyor.
Saat -00:00:15'e ulaştığında televizyon kanalları beklediklerine kavuştular. Zaman kontrolörü sesli geri sayıma başladı.
15 dedi kadın.
14,
13,
12,
11.
Binlerce kişi Cape Canaveral'da toplanmıştı. Bu insansız bir roketin fırlatılışını izlemeye gelen en büyük kitleydi. Tribünlerde yankılanan sesli geri sayımı dinliyorlardı.
10, 9,
8,
7.
Yörünge hesaplamaları arasında kendini kaybetmiş olan Rich Pernell saatin kaç olduğunu unutmuştu. İş arkadaşlarının televizyonun bulunduğu büyük toplantı odasına geçtiklerini fark etmedi. Aklının bir köşesinde ofisin normale göre daha sessiz olduğunu düşündü ama bu konuda daha fazla kafa yormadı.
6, 5, 4,
ateşleme sekansı başlatılsın.
3,
2, 1,
kelepçeler salındı ve motor duman ve ateş arasında başta yavaşça ardından daha da hızlanarak yükselmeye başladı. Toplanmış kalabalık roketi tezahüratlarla yolladılar.
Ve Iris ikmal roketinin fırlatması dedi zaman kontrolörü. Roket yükselirken Mitch'in bu olayı ana ekranda izlemeye zamanı yoktu.
''Rüzgar açısı'' diye bağırdı.
''Rüzgar açısı iyi durumda. Uçuş.''
''Rota.'' diye sordu.
''Doğru rotada.''
''İrtifa 1000 metre.'' dedi birisi. ''Güvenli iptal yüksekliğine vardık.'' diye bağırdı başka biri.
Bu eğer gerekirse geminin güvenli bir şekilde Atlantik Okyanusu'na düşürülebileceği anlamına geliyordu.
''İrtifa 1500 metre.''
''Yukarı çıkma ve yanlama manevrası başlatılıyor.''
''Biraz sarsıntı geliyor. Uçuş.''
Mitch tırmanış uçuşu direktörüne baktı. ''Tekrar et.''
''Hafif bir sarsıntı. Roketin kılavuzu bununla ilgileniyor.''
''Gözün üzerinde olsun.'' dedi Mitch.
''İrtifa 2500 metre.''
''Yukarı çıkma ve yanlama manevrası tamamlandı. Bir sonraki evreye 22 saniye kaldı.''
18. ayrımın sonu. Sayfa 215.